Ayrım 4, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 34. 3. Bölüm. Seyirciler çığlık atarak sinemanın kapılarını üşüştüler. Dehşete düşen Pino ve Mimo, izdihamın arasına karıştıkları sırada kulakları sağır eden bir bomba patladı ve sinemanın arka duvarını havaya uçurdu. Etrafa fırlayan yıkıntı parçaları ekranı tuzla buz etti, ışıklar söndü. Bir şey sert bir şekilde Pino'nun yanağına çarpıp yanağını kesti. Pino yaranın zonkladığını ve çenesine akan kanı hissetti. Artık panikten çok şok içerisinde bir halde tozun dumanın arasına dalıp ilerlemeye çalıştı. Mimo ile birlikte iki büklüm olarak sinemadan çıkmaya çalışırlarken Pino'nun gözlerine ve burun deliklerine kum dolmuştu. Dışarıda sirenler acı acı inliyor, bombalar artarak yağmaya devam ediyordu. Açılan ateşler sinemanın aşağı ve yukarı yakasındaki binaları havaya uçurmuştu. Uçak savar topları takırdıyordu. İzli mermiler gökyüzünde kırmızı yaylar çiziyordu. Yükleri öylesine parlak bir şekilde patladı ki, Pino üstünden geçen Lancaster'ların silüetlerinin geceleyin göç eden koyu renkli kazlar gibi V şeklinde uçtuğunu gördü. Bombalar birer birer fırlatılmış vızıldayan taarruz uçakları gibi kitlesel bir ses çıkararak düşmeye devam ediyor, gökyüzünü aleve ve yağlı dumana boğuyordu. Bombalardan birçoğu kaçan Lella oğlanlarının o denli yakınından geçti ki patlama dalgalarını hissettiler, neredeyse dengelerini kaybedeceklerdi. ''Nereye gidiyoruz Pino?'' diye bağırdı Mimo. Pino bir an için hiçbir şey düşünemeyecek kadar korkmuştu ama sonra ''Duomo'ya'' dedi. Pino kardeşini Milano'da ateş dışında bir şeyle aydınlanan tek yapıya götürüyordu. Uzaktan bakınca projektörlerin ışığında katedral bu dünyadan değil, cennetten gelmiş gibi görünüyordu. İkisi koşarlarken gökyüzündeki taarruz uçakları ve patlamalar azalarak nihayet durdu. Bombardıman uçakları gitmişti, top ateşi kesilmişti. Yalnızca sirenler ve bağırıp çağıran insanlar duyuluyordu. Çaresiz bir baba elindeki fenerle tuğla yığınını kazmaya çalışıyordu. Karısı ise yakınlarda bir yerde ölen oğluna sarılarak ağlıyordu. Ellerinde fenerle ağlayan diğer insanlar kolu kopan ve sokağın ortasında gözleri açık şekilde ölen bir kızın etrafında toplanmıştı. Pino daha önce hiç ölü bir insan görmemişti ve o da ağlamaya başladı. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Delikanlı taarruz uçakları vızıldamaya ve patlamalar kulaklarında çınlamaya devam ederken bunu açık seçik hissetmişti. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En sonunda Duomo'ya vardılar. Burada katedralin yanında bomba kraterleri yoktu, enkaz yoktu, ateş yoktu. Uzaktan gelen kederli aykırışlar olmasaydı böyle bir saldırının yaşanmış olduğu düşünülemezdi bile. Pino halsizce gülümsedi. Kardinal Schuster'in planı işe yaradı. Mimo kaşlarını çattı ve ev katedrale çok yakın ama o kadar da değil dedi. Delikanlılar onları Via Monte Napoleone 3 numaraya götürecek karanlık sokakların labirentinde koşmaya başladı. Çanta mağazası ve hemen üstündeki evleri normal görünüyordu. Yaşadıklarından sonra bu bir mucizeden farksızdı. Mimo ön kapıyı açarak merdivenleri çıkmaya başladı. Pino da hemen arkasından yürüyor. Bir yandan da şarkıdaki kemanların, bir piyanonun ve tenorun uğultusunu duyuyordu. Nedense bu müzik onu öfkelendirmişti. Mimo'yu geçip evin kapısını sertçe çaldı. Müzik kesiliverdi, kapıyı açan annesiydi. ''Şehir yangın yeri ama siz müzik yapıyorsunuz öyle mi?'' diye bağırdı Porcia'ya. Porcia telaş içinde bir adım geri attı. ''İnsanlar ölüyor ve siz müzik mi yapıyorsunuz?'' İnsanlar, yengesi, dayısı ve babası da dahil antreye annesinin arkasına doluştu. ''Pino, böyle zamanları müzik sayesinde atlatıyoruz.'' dedi Michele. Pino kalabalık evin içinde diğer insanların başlarını onaylarcasına salladığını gördü. Aralarında Mimo'nun o günün erken saatlerinde neredeyse çarptığı kemancı kadın da vardı. ''Yaralanmışsın Pino'' dedi Porcia, ''yanağın kanıyor.'' ''Benden çok daha kötü durumda olan bir sürü insan var.'' dedi Pino gözleri dolarak. ''Özür dilerim anne, bu korkunç bir şeydi.'' Porcia yumuşadı, kollarını uzatıp kan ve kir içindeki oğullarını kucakladı. Geçti artık dedi ve her iki oğlunu da sırayla öptü. Nerede olduğunuzu ve oraya nasıl gittiğinizi bilmek istemiyorum. Eve döndüğünüze sevindim. Oğullarına yukarı çıkıp partideki misafirlerden biri olan doktorun Pino'nun yarasına bakmadan önce temizlenmelerini söyledi. Annesi onunla konuşurken Pino onda daha önce hiç görmediği bir şey gördü. Korkuydu bu. Bombardıman uçaklarının bir sonraki gelişinde bu kadar şanslı olamamalarından korkuyordu. Doktor yanağındaki kesiyi dikerken yüzündeki korku hala silinmemişti. Portia işi bittiğinde büyük oğluna yargılayan gözlerle baktı. ''Sen ve ben yarın tüm bu olanlar hakkında bir konuşma yapacağız.'' dedi. Pino bakışlarını yere indirdi ve başını onaylarcasına salladı. ''Tamam anne, bir şeyler ye, miden çok bulanmıyorsa tabii.'' Başını kaldırıp baktığında annesinin kurnazca onu süzdüğünü gördü. Hasta rolünü devam ettirmesi, annesine bir şey yemeden doğrudan yatağa girmek istediğini söylemesi gerekirdi ama açlıktan ölüyordu. ''Şimdi daha iyiyim.'' dedi. ''Bence şimdi daha kötüsün.'' dedi Portia ve odadan çıktı. Pino asık suratıyla annesinin arkasından koridorda yürüyüp yemek salonuna girdi. Mimo tabağını çoktan doldurmuş, yaşadıkları maceranın hareketli bir versiyonunu anne babasının arkadaşlarına anlatıyordu. ''Görünüşe göre geceniz epey zorlu geçmiş Pino.'' dedi arkasından biri. Pino arkasına döndüğünde 20'li yaşlarında yakışıklı, kusursuz giyimli bir adam gördü. Kolunda ise göz kamaştırıcı güzellikte bir kadın vardı. Pino gülmeye başladı. ''Tullio'' dedi, ''döndüğünü duymuştum.'' ''Pino, arkadaşım Christina ile tanış.'' dedi Tullio. Pino kadına bakarak nazikçe başını salladı. Christina sıkılmışa benziyordu, izin istedi. ''Ne zaman tanıştınız?'' diye sordu Pino. ''Dün'' dedi Tullio, ''trende model olmak istiyor.'' Pino başını iki yana salladı. Tullio Galimberti ile işler hep böyleydi. Başarılı bir elbise satıcısı Tullio, çekici kadınlar söz konusu olduğunda tam bir büyücüydü. ''Bunu nasıl başarıyorsun?'' diye sordu Pino. ''Tüm bu güzel kızları bulmayı falan.'' ''Bilmiyor musun?'' dedi Tullio kendine biraz peynir keserken. Pino kibirli bir şeyler söylemek istese de Anna'nın onu ektiğini hatırlayınca sustu. Anna yalnızca ondan kurtulmak için davetini kabul etmişti. ''Belli ki bilmiyorum, hayır.'' ''Bunu sana öğretmek yıllar alabilir.'' dedi Tullio gülümsememek için kendini zor tutarak. ''Hadi ama Tullio.'' dedi Pino. ''Bir püf noktası olmalı.'' ''Püf noktası falan yok.'' dedi Tullio kendini dizginleyerek. ''Bir, onu dinle.''
''Dinlemek mi?''
''Kızı dinle.'' dedi Tullio yorgunluk içinde. ''Çoğu erkek dinlemez. Yalnızca kendileri hakkında atıp tutarlar. Kadınların anlaşılmaya ihtiyacı vardır. O yüzden anlattıklarını dinle ve nasıl göründükleri ya da şarkı söyledikleri ya da herhangi bir şeylerine dair iltifatta bulun. Bunları yaparsan, onları dinleyip iltifatta bulunursan, dünya üzerindeki erkeklerin %80'inin önüne geçmiş olursun.''
''Ya çok konuşmuyorlarsa?''
''O halde komik ol ya da onları pohpohla ya da ikisini de yap.'' Pino Anna'ya karşı komik ve pohpohlayıcı davranmış olduğunu düşünüyordu ama belki de yeterince başaramamıştı. O sırada aklına başka bir şey geldi. ''Albay Rauf bugün nereye gitti?'' Tullio'nun dost canlısı tavırları bir anda buharlaşıp uçmuştu. Pino'yu sert bir şekilde kolundan tutup burnundan soluyarak konuşmaya başladı. ''Böyle yerlerde Rauf gibi insanlardan söz edilmez. Anladın mı beni?'' Pino arkadaşının bu tepkisine hem üzülmüş hem de kendini aşağılanmış hissetmişti. Ama cevap vermesine fırsat kalmadan kız arkadaşı yeniden ortaya çıktı. Tullio'nun yanına gelip kulağına bir şeyler fısıldadı. Tullio kahkahalar atarak Pino'nun kolunu bıraktı. ''Elbette tatlı şey.'' dedi. ''Yapabiliriz.'' Tullio dikkatini yeniden Pino'ya verdi. ''Ben olsam muhtemelen gidip komik ve kadınları dinleyen birine dönüşmeden önce yüzüm kesilmiş sosis gibi görünmeyi bırakana kadar beklerdim.'' Pino başını yana eğip tereddüt içinde gülümsedi ve dikişleri yanağını gerince dişlerini sıktı. Tullio ile kız arkadaşının ayrılışını seyrederken bir kez daha ne kadar da onun gibi olmak istediğini düşündü.
Bu adamın her şeyi kusursuz ve zarifti. İyi bir adamdı, harika giyiniyordu. Daha da harika bir dosttu. Samimi bir kahkahası vardı. Tüm bunlara rağmen Tullio bir Gestapo albayının etrafında gezecek kadar da esrarengizdi.
Çiğnemek canını acıtıyordu ama Pino o kadar açtı ki tabağını bir kez daha doldurdu. Bu sırada anne babasının üç müzisyen arkadaşının konuşmalarını duydu. İkisi erkek, biri de kemancı kadındı.
Milano'daki Nazi sayısı her geçen gün artıyor dedi La Scala'da Fransız kornusu çalan daha tıkmaz olan adam.
Daha da kötüsü dedi perküsyoncu Waffen SS.
Kocam soykırım planlandığına dair dedikodular dolaştığını söylüyor. Rabbi Zolli Roma'daki arkadaşlarımıza kaçmalarını söylüyor. Biz de Portekiz'e gitmeyi düşünüyoruz.
Ne zaman diye sordu perküsyoncu.
Ne kadar erken o kadar iyi.
Pino, yatma vakti geldi dedi annesi keskin bir dille.
Pino tabağını da alıp odasına çıktı. Yatağın kenarına oturup yemeğini yemeye devam ederken az önce kulak misafiri olduğu konuşmaları düşündü. Üç müzisyenin de Musevi olduğunu, Hitler'in ve Nazilerin Musevilerden nefret ettiğini de biliyordu. Ama bunun nedenini anlayamıyordu. Anne ve babasının birçok Musevi arkadaşı vardı ve birçoğu ya müzisyen ya da moda sektöründe çalışan insanlardı. Sonuçta Pino, Musevilerin zeki, eğlenceli ve nazik insanlar olduklarını düşünüyordu. Peki ya soykırım ne demekti? Hem neden bir haham Roma'daki tüm Musevilere kaçmalarını söylüyordu? Yemeğini bitirdi, yeniden bandajına baktı ve yatağa girdi. Işıkları kapatıp perdeleri çekti ve karanlığa baktı. Burada San Babila'da bombardıman yoktu. Tanık olduğu yıkımı hatırlatan hiçbir şey yoktu. Anlayı düşünmemeye çalıştı ama başını yastığa koyup gözlerini kapadığında tanıştıkları ana dair kesitler Rita Hayworth ile yanak yanağa donup kalan Fred Astaire'in görüntüsüyle birlikte gözünde canlanıp durdu. Ve sinemanın arka duvarının havaya uçtuğu görüntü de ve kolsuz ölü kızınki de. Uyuyamıyordu, hiçbirini unutamıyordu. En sonunda radyosunu açtı. Kanallar arasında gezerken babası sürekli çalmaya çalıştığı için tanıdığı bir keman parçasını çalan bir radyo istasyonu buldu. Niccolo Paganini'nin Capriccio No. 24 A minör eseriydi bu. Pino karanlığın içinde öylece yatıp çalan kemanın coşkusunu dinlerken parçanın vahşi ritimleri sanki kendisine ait ritimlermiş gibi hissetti. Bittiğinde ise bitkin düşmüş, düşünceleri uçup gitmişti. En sonunda uyuyakaldı. Pino ertesi gün öğlen saat 1 civarında Carletto'yu bulmaya gitti. Tramvaydayken bazı komşu sokakların enkazından duman tüttüğünü, bazılarının ise zarar görmediğini fark etti. Yıkılanların gelişi güzelliği ve geriye kalanlar neredeyse yıkımın kendisi kadar canını sıkmıştı. Tramvaydan kocaman bir kavşak ve tam ortasında şehir parkı, etrafında ise büyüyen mağazalarla iş yerleri olan Piazzale Loreto'da indi. Via Andrea Costa'daki kavşağa baktığında zihninde savaş filleri canlandı. Hannibal 21 yüzyıl önce silahlı filleri Alplere sürerek Milano'yu fethetme girişiminde bulunmuştu. Pino'nun babası o zamandan bu zamana Milano'yu keşfetmek isteyen bütün orduların aynı rotayı izlediğini söylemişti. Pompaların ve tankların 3 metre yukarısına kadar yükselen demir kiriş sistemli bir Esso benzin istasyonunu geçti. İstasyonun önündeki kavşağın çaprazında Beltramini'nin taze meyve ve sebzelerinin beyazlı yeşilli tentesini gördü. Beltramini açıktı, görünürde hiçbir hasar yoktu. Carletto'nun babası dışarıda meyve tartıyordu. Pino sırıttı ve adımlarını sıklaştırdı. Pino yaklaşırken endişelenmeyin, Po kenarında bomba geçirmeyen gizli bahçelerimiz var diyordu Bay Beltramini ihtiyar bir kadına. Bu nedenle Milano'nun en iyi ürünlerini her zaman Beltramini'nin dükkanında bulabilirsiniz.
Size inanmıyorum ama beni güldürmenizi seviyorum dedi kadın.
Sevgi ve kahkaha dedi Bay Beltramini. Her zaman için en iyi ilaç bunlardır böylesi bir günde bile.
Kadın yürüyüp uzaklaşırken bile hala gülümsüyordu. Carletto'nun kısa boylu tıknaz babası Pino'yu fark edince keyfi iyice yerine gelmişti.
Pinolella, nerelerdesin sen? Annen nerede?
Evde dedi Pino elini sallayarak.
Tanrı onu korusun.
Bay Beltramini Pino'yu baştan ayağa süzdü. Daha fazla uzamayacaksın değil mi?
Pino gülümseyerek omuzlarını silkti. Bilmiyorum.
Biliyorsun, yakında ağaç dallarının arasında yürümeye başlayacaksın.
Pino'nun yanağındaki bandajı gösterdi.
Ah, zaten yürümüşsün bile.
Bombalandım.
Bay Beltramini'nin keyfi bir anda kaçıvermişti.
Olamaz, bu doğru mu?
Pino ona pencereden kaçışından başlayıp eve geri döndüğü ve herkesi müzik yapar ve iyi vakit geçirir halde bulduğu ana kadarki tüm hikayeyi anlattı.
Bence akıllıca davranmışlar dedi Bay Beltramini. Eğer üstüne bomba düşecekse düşecektir. Bunun için endişelenip duramazsın. Yalnızca yapmayı sevdiğin şeyi yap ve hayatının tadını çıkar, haklı değil miyim?
Sanırım Carletto burada mı?
Bay Beltramini omzunun üzerinden arkayı işaret etti.
İçeride çalışıyor.
Pino dükkanın kapısına doğru yürüdü.
Pino diye seslendi Bay Beltramini arkasından.
Pino dönüp baktığında manavın yüzünde endişe gördü.
Efendim?
Sen ve Carletto birbirinizi kolluyorsunuz değil mi? Kardeşler gibi yani.
Her zaman Bay B.
Manavın içi rahatlamıştı.
Sen iyi bir çocuksun, iyi bir arkadaşsın.
Pino içeri girdiğinde Carletto'yu hurma çuvallarını sürüklerken buldu.
Dışarı çıktın mı diye sordu Pino. Neler olduğunu gördün mü?
Carletto başını iki yana salladı. Çalışıyordum. Sen duydun değil mi?
Hakkında konuşulanları duydum ve kendim görmeye geldim.
Carletto bunun komik olmadığını düşündü. Omzuna bir çuval kuru meyve daha alıp ahşap merdivenden aşağı indi. Oradan da yerdeki delikten içeri girdi.
Gelmedi dedi Pino. Anla.
Carletto toprak zeminli bodrum katından başını kaldırıp baktı. Dün gece dışarıda mıydın sen?
Pino gülümsedi. Bombalar sinemaya düştüğünde neredeyse havaya uçacaktım.
Saçmalıyorsun.
Saçmalamıyorum dedi Pino. Sence bu nasıl olmuş olabilir?
Bandajı kaldırınca Carletto'nun dudağı tiksinti içinde seyirdi.
Çok kötü görünüyor.
İki arkadaş Bay Beltramini'nin izniyle sinemayı gün ışığında görmeye gittiler. Yürürlerken Pino bir yandan bütün hikayeyi en başından anlatıyor, bir yandan da arkadaşının tepkisini izleyerek tadını çıkarıyordu. Fred ile Rita'yı tasvir ederken dans ediyor, Mimo ile birlikte şehrin içinde nasıl koştuklarını anlatırken gümbürtüler çıkarıyordu. Tiyatroya varana kadar kendini iyi hissediyordu. Enkazdan hala duman tütüyordu. Ve Pino burnuna gelen sert ve pis bir kokudan kullanılan patlayıcıları hemen tanımıştı. Sinemanın etrafındaki sokaklarda bulunan bazı insanlar amaçsızca dolaşıyor gibi görünüyorlardı. Bazıları ise sevdiklerini canlı bulma umuduyla tuğlaların ve kirişlerin arasını eşeliyordu. Yıkım karşısında sarsılan Carletto, ben senin ve Mimo'nun yaptıklarının hiçbirini yapamazdım dedi.
Elbette yapabilirdin. Yeterince korkunca yapıyorsun.
Üstüme bombalar düşerken mi? Ben olsam kendimi yere atar, başımı ellerimin arasına alarak iki büklüm olurdum.
Sinemanın alazlanmış ve yıkılmış arka duvarına bakarken ikisi de sessizdi. Fred ve Rita buradaydı. 9 metre yüksekliğindelerdi. Ve sonra,
''Sence uçaklar bu gecede gelir mi?'' diye sordu Carletto.
''Taarruz uçaklarını duyana kadar bunu bilemeyiz.''
4. ayrımın sonu, sayfa 42.